Bugün Vahiy 21. bölümü açalım. 4. ayetten itibaren 4, 5, 6, 7 ve 8. ayetleri Tuğrul okur musun? Vahiy 21, 4'ten 8'e.
Onların gözlerinden bütün yaşları silecek. Artık ölüm olmayacak. Artık ne yas, ne ağlayış, ne de ıstırap olacak. Çünkü önceki düzen ortadan kalktı. Tahta oturan, işte her şeyi yeniliyorum dedi. Sonra yaz diye ekledi. Çünkü bu sözler güvenilir ve gerçektir. Bana tamam dedi. Alfa ve Omega, başlangıç ve son benim. Susayana, yaşam suyu pınarından karşılıksız su vereceğim. Galip gelen bunları miras alacak. Ben onun tanrısı olacağım. O da bana oğul olacak. Ama korkak, imansız, iğrenç, adam öldüren, fuhuş yapan, büyücü, putperest ve bütün yalancılara gelince onların yeri kükürtle yanan ateş gölüdür. İkinci ölüm budur. Amin.
Evet, Rab İsa Mesih'in sevgili kilisesi. Şimdi bu dünyada gözyaşlarının aktığı bir vadide yaşıyoruz. Gözyaşlarının bol olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Tanrı'nın halkı ağlıyor. Gözyaşlarını Tanrı'ya akıtan Eyüp'ün ağlamasından, Eyüp 16:20'de Eyüp gözyaşlarını Tanrı'ya akıtıyordu. Oturduğu yeri gözyaşlarıyla ıslatan Davud'un ağlamasına, gözyaşları gece gündüz yiyeceği haline gelen mezmur yazarının ağlamasından, Hiskiya'nın ölümle yüzleştiği acı acı ağlamasına kadar gözyaşlarını görüyoruz. Evet, gözyaşlarından gözleri görmez olan Yeremya'nın ağlamasından, İsraillerin Babil nehirlerinin kıyılarında oturarak ağlamalarına kadar ağlayışları görüyoruz. Gözyaşlarıyla İsa'ya gelip iman ediyorum, imansızlığımı yenmeme yardım et diye feryat eden adamdan, gözyaşlarıyla İsa'nın ayaklarını yıkayan kadına kadar. Petrus'un İsa'yı inkar ettikten sonra acı acı ağlamasından, Pavlus'un Rab'be sıkıntı içerisinde hizmet ederken ağlamasına kadar bu gözyaşlarını görüyoruz. Pavlus'un Korintlilere gözyaşlarıyla yazdığı mektuptan Timoteus'un gözyaşlarına. Hatta Vahiy kitabında da hiç kimsenin tomarı açmaya ve çözmeye layık bulunmadığını duyan Yuhanna'nın hüngür hüngür ağladığını görüyoruz. Daha sonra Yahuda Oyman'ın aslanı boğazlanmış kuzu olarak kendisini gösteriyor ve tomara açmaya layık görüldüğü için Yuhanna'nın ağlayışını durduruyor Rabbimiz İsa Mesih. Evet, bu dünya gerçekten de üzüntülerle, sıkıntılarla, acılarla, ızdırapla dolu bir dünya. Evet, çocuklar, canınızı yaktığınızda ağlıyorsunuz değil mi? Çocuklar, canınızı yandığında, düştüğünüzde bazen ağlamıyorsunuz ama böyle canınızı yandığında ağlıyorsunuz. Veya kardeşleriniz veya kardeşiniz sizinle alay ettiğinde ağlıyorsunuz. Anneniz babanız kavga ettiklerinde veya tartıştıklarında veya bazılarınız da büyük annenizi veya büyük babanızı özlediğinizde ağlıyorsunuz. Ergenlik yaşındaki çocuklar, sizler de hayat size çok zor geldiğinde ağlıyorsunuz. Veya işte erkek arkadaşınız veya kız arkadaşınız sizi terk ettiğinde, iyi bir arkadaşınız size bir yanlış yaptığında veya annenizle babanızla iyi geçinemediğinizde ağlıyorsunuz. Evet, bazıları böyle başlarını sallıyor. Yok, ben hiç ağlamam der gibi. Veya bekarlar, sizler bazen yalnız olduğunuz için, yalnızlıktan ağlıyorsunuz. Çünkü yanınızda birisinin olmasını istiyorsunuz ve bu yaşamdan pek bir anlam çıkaramıyorsunuz. Evli çiftler, siz de eşinizle birlikte yaşamın zorluklarından geçerken üzülüyorsunuz, ağlıyorsunuz. Ebeveynler, anne babalar, bazen de çocuklarınız için ağlıyorsunuz. Veya dullar da kaybettikleri eşleri için ağlıyorlar. yalnız kaldığınızda acınız o kadar büyük oluyor ki başka hiçbir şey yapamıyorsunuz. Geçenlerde yaşlı birisi artık Mesih'in yanına gitmeye hazırım, ölmeyi bekliyorum demişti. Evet, yaşlanmış olanlar da bazen ağlıyorlar çünkü bu dünyadan ayrılmayı arzuluyorlar ve Rabbin evinde olmak istiyorlar. Evet, bu dünya gerçekten de hüzün dolu bir dünya. Evet, hangi birimiz hiçbir zaman ağlamadık ki? Evet, bütün bunlar bugün okuduğumuz ayetlerdeki sözleri çok daha ilginç bir hale getiriyor. Şöyle diyor, onların gözlerinden bütün yaşları silecek. Evet, Yuhanna Vahiy 21'de şahane şeyler görüyor, inanılmaz şeyler görüyor. Yeni bir gök ve yeni bir yer görüyor 21.1'de. Yeni bir gök ve yeni bir yer. Sonra kutsal şehir olan Yeruşalim'in kocası için hazırlanmış bir gelin gibi göklerden indiğini görüyor. İkinci ayette. Ayrıca müthiş şeyler işittiğini görüyoruz. Tahttan yükselen gür bir sesin şöyle dediğini işittim diyor. İşte Tanrı'nın konutu insanların arasındadır. Tanrı onların arasında yaşayacak. Onlar onun halkı olacaklar. Tanrı'nın kendisi de onların arasında bulunacak diyor Vahiy 21.3. Şimdi de 21.4'te görkemin aramızda olmasının ne anlama geldiğini öğreniyoruz. Görkem Tanrısı'nın huzurunda olmanın ne anlama geldiğini öğreniyoruz. Şöyle diyor, artık ölüm olmayacak. Artık ölüm yok. Orada ölüm olmayacak anlamına geliyor. Artık yas, ağlayış ya da ıstırap olmayacak. Yani görkem Tanrısı'nın aramızda olması artık ölüm olmayacak anlamına geliyor. Görkemin, yani gerçek yüceler yücesinin, görkem Tanrısı'nın aramızda olması artık yas, ağlayış, ıstırap olmayacak anlamına geliyor. Sevgili arkadaşlar, bunu bir hayal edin. Hayal edebiliyor musunuz? Artık ölümün olmadığı bir yaşamı hayal edebiliyor musunuz? Görkem Tanrısı'nın aramızda bulunduğu ve aramızdayken hiçbir ızdırabın, hiçbir yasın, hiçbir acının olmadığını hayal edebiliyor musunuz? Ölüm yok, düşman yok, bedensel sorunlar yok. Artık sevdiklerinizin ölümüne şahit olmayacaksınız. Artık yas olmayacak. Cenazeler, mezar taşları, mezarlar olmayacak. Artık ağlayış olmayacak. Yürekler sızlamayacak. Geceler ağlayışla geçmeyecek. Artık acı olmayacak. Artık kırık kemikler, kireçlenme, baş ağrısı, aspirin, ağrı kesici, tümör, kanser, lösemi, radyasyon, kemoterapi, klinik testler, unutkanlık, Alzheimer, bakım evleri, hastaneler, ameliyatlar, sancılar olmayacak. Eski şeylerin hepsi geçmiş olacak. Bütün bunlar, yani ölüm, yas, ağlayış, acı, bütün hepsi ebediyen bitecek. Ölüme sebep olan her şey ebediyen yok olacak. Yasa sebep olan her şey ebediyen yok olacak. Ağlayışa sebep olan her şey ebediyen yok olacak. Acıya sebep olan her şey ebediyen yok olacak. Bunların hepsi, yani ölüm, yas, ağlayış, acı veya bunlara sebep olan nedenler tamamen ortadan kalkacak, olmayacak. Eski şeylerin hepsi geçmiş olacak. Biz bu şeyleri hayal edemiyoruz. Bunlar bizi aşıyor, bizim hayal gücümüzü de aşıyor. Ölümün olmadığı, yasın olmadığı, acının olmadığı bir yer, bir zaman. Düşünebiliyor musunuz? Ölüm yok, yas yok. Evet, eski şeylerin hepsi geçmiş olacak. Bizim bildiğimiz tek şey, insanların sürekli ağladığı gözyaşı vadisi dediğimiz bu dünya. Bu gerçeklere inanmak bize zor geliyor. Vahiy 21.5'te Vahiy 21.5'teki tanrısal duyuru tam yerinde yapılıyor. Tahta oturan işte her şeyi yeniliyorum dedi. Evet, tahta oturan Kimdi tahta oturan? Boğazlanmış kuzu. Rab İsa Mesih'in ta kendisi, işte her şeyi yeniliyorum diyor. Bu duyuru tahta oturan Tanrı'dan geliyor. İşte her şeyi yeniliyorum diyen Tanrı'nın ta kendisi. Bu ayet hakkında yorum yapan William Hendrickson, bununla ilgili bir vahiy kitabı yorumu yazmıştı. Şöyle diyor, sadece Tanrı yenileyebilir. İnsanlar bunu yeni dönemde daha iyi eğitim, daha iyi çevre, daha iyi yasama ve zenginliklerin daha eşit dağıtımı, altın çağı, insanın arzularının ütopyası olarak düşünebilirler. Hayalleri hayal olarak kalmaya devam eder. Ne ekonomi, ne de silahsızlanma konferansları, ne daha iyi okullar, ne de zenginliği paylaştırma programları altın çağı, yeni gök ve yeni yeri ya da yeni bir düzeni getirebilecek. Sadece Tanrı kutsal ruhu aracılığıyla her şeyi yenileyebilir. Sadece o insanı ve evreni düzeltip yenileyebilir. İşte her şeyi yeniliyorum dedi. Tahta oturan, işte her şeyi yeniliyorum ve bunu sizler için yapıyor. Bunu ona iman edenler için, yani kurtarmış oldukları için yapıyor. Sadece Tanrı her şeyi yenileyebilir. Evet, bu yenilik bizim anlayışımızın da ötesinde bir yenilik. Burada söylenenin sadece dış çevresine yaklaşabiliyoruz. Tanrı'nın her şeyi yenilemesi ne anlama geliyor? Bu dünyanın tamamen unutulacağı anlamına mı geliyor? Bu dünyayı, bu dünyada yaşadıklarımızı, bu dünyayı tamamen unutacağız gibi bir anlam mı yükleniyor buraya? Tarihin tamamen unutulacağı anlamına mı geliyor? Her şeyin yenilenmesi, tarihin tamamen silineceği anlamına mı geliyor? Bu anlama gelemez. Bu anlama da gelmiyor. Tarih silinmiyor. Tarih tamamen unutulmuyor. Rab İsa Mesih göklerde nasıl görünüyor? Tahta nasıl görünüyor? Boğazlanmış kuzu olarak, değil mi? O tahta bile o yara izlerini görüyoruz. Tahta bile boğazlanmış, yani orada yani çarmıhta almış olduğu yaralar tahta, Mesih'in ellerinde, Mesih'in böğründe, Mesih'in ayaklarında görünüyor. Evet, boğazlanmış kuzu olarak diriliş bedeninde bile çarmıhtaki yaraları taşıdığını görüyoruz. Mesih o diriliş bedeninde çarmıhta almış olduğu yaraları o tahta taşıyor. Başka bir deyişle, tarih içerisinde bir tarihte gerçekleşen çarmıh sahnesinde bu dünyada aldığı yaraları cennette de taşıyor. Evet, bu dünya tam olarak unutulmayacak. Tarih silinmeyecek. Ama bu dünyayı ve tarihte olanları çok farklı bir şekilde anlayacağız. Bugün anladığımız gibi, bugün baktığımız gibi bakmayacağız. Bugün anladığımız gibi anlamayacağız. Pavlus şimdi bilgimizin sınırlı olduğunu ama o zaman bilindiğimiz gibi tam bileceğimizi söylüyor. Evet, bu değişimleri de bu şekilde anlamamız gerekiyor. Bu konuda pek fazla bir şey söyleyemesek de şundan eminiz veya şundan emin olabiliriz. Cennette bütün bu dünyanın ve tarihin Tanrı'nın amaçlarına nasıl hizmet ettiğini ve Tanrı'yı nasıl yücelttiğini bileceğiz. Bu tarihin, bu olayların, başımıza gelenlerin nasıl Tanrı'ya hizmet ettiğini, nasıl Tanrı'yı yücelttiğini bileceğiz. Bir yazar şöyle açıklıyor, bunu şöyle açıklıyor. Tanrı'nın öngördüğü panorama önünden geçmiş olduğunda tarihi geçişi sırasında onurlandırmayalım mı? Çünkü Tanrı bir santimetre küpü yaratmadan önce gördüğü mükemmel gerçeğe ulaşmak için tarih panoramasını kullanmıştır. Bizim önümüzden geçen veya içinde bulunduğumuz tarih Tanrı'nın tarihidir ve bizi bu tarihin içerisine koymayı uygun görmüştür. Şu an içinde bulunduğunuz durum, içinde bulunabileceğiniz en iyi durumdur. Çünkü içinde bulunduğunuz duruma sizi koyan Tanrı'nın kendisidir. Bunun için bulunduğunuz yer, bulunduğunuz konum, bulunduğunuz tarihsel nokta için Rab'be şükredin. Rabbin adını yüceltin. Her ne durumda iseniz, her ne maddi olarak her ne durumda iseniz, manevi olarak yani duygusal olarak da ne durumdaysanız, ruhsal olarak ne durumdaysanız Rabbe şükredin. Çünkü bulunabileceğiniz en iyi konumdasınız. Bu konumdan başka konum istiyorum. İşte benim bu hoşuma gitmiyor demeyin. Sizi bu konuma getiren Rab'dir. Rab tabii ki başka yerlere doğru da götürüyor sizi. Başka çayırlara da götürecek. Başka yerlerde de otlamanızı mutlaka sağlayacak. Bazılarınız öğrencisiniz. Yani şu an öğrencisiniz. Öğrencilik bittikten sonra mesleğiniz neyse onu yapmaya başlayacaksınız. O meslekten sonra da başka şeyler yapacaksınız. Bu hayat devam ediyor. Amaç bu hayat değildir. Bu hayatta Rab bizleri belli bir amaç için kullanıyor. Esas amacımız onu yüceltmek ve ondan sonsuza dek hoşnut olmaktır. Ondan zevk almaktır. Yani Rab'den zevk almaktır. Bizler cennet yolcusuyuz. Bizler Mesih'le birlikte o ebedi yaşamı süreceğiz. Evet, bu örneği daha önce de kullanmıştım ama burada yine kullanayım. Bir el yapımı bir halıyı düşünün. Halının önünü görmeden arkasına baktığınızda işte bir sürü düğüm var, bazı desenlerin ne olduğu az çok belli oluyor. İşte işte bunların işte kare olduğu veya daire şeklinde olduğu renkleri belli oluyor. Net olmasa da böyle hani el yapımı dokumalara baktığınız zaman bazıları o kadar iyi ki arkasından böyle önünün ne olduğunu net görebiliyorsunuz. Böyle hereke halılarını gördüyseniz böyle halıcılara gittiğinizde açıyorlar önünüzde. Bazen arkasını açıyor. Bunun ön olduğunu sanıyorsunuz, beğeniyorsunuz. Bir de ön tarafını açtığı zaman harika bir şey çıkıyor. Sonra fiyatını söylediği zaman çaydan sonra çıkıp gidiyorsunuz. Böyle turistik yerlerde çok oluyor. Cenk bilir bunları. Sattın mı yoksa halı? Evet. Böyle arkasını gösteriyorlar o pahalı halıların. Böyle şey neydi onlar? İpekten yapılmış halılar. Yani arkasını önü sanıyorsun ama bir de önünü gördüğün zaman müthiş bir dizayn çıkıyor karşınıza. Böyle bir işte her şey netleşiyor, güzelleşiyor ve daha böyle görkemli görünüyor. Şimdi bir ipin diğerine nasıl geçtiğini ve renklerin nasıl uyuştuğunu görmeye başlıyorsunuz. Ve desenleri artık böyle şifre etmeye, deşifre etmeye başlıyorsunuz. Şimdi bizler halının, bu el dokuması halının altında yaşıyoruz. Ve yaşamlarımız büyük bir bulmaca, karmaşık bir resim gibi geliyor bize. Bazen Tanrı'nın bizle uğraşmasını anlayamıyoruz, kavrayamıyoruz. Ama cennette Tanrı'nın yüceliğinde, Tanrı'nın bizi neden bu yoldan götürdüğünü ve neden diğer yoldan götürmediğini çok daha net anlayacağız. Neden bir yoldan giderken engellendiğimizi çok daha iyi göreceğiz. Gözyaşlarımızı anlayacağız. Bir yakınımızı neden bu kadar erken kaybettiğimizi anlayacağız. Üzüntümüzün, ağlayışımızın ve acılarımızın sebebini daha iyi anlayacağız. Tanrı'nın bütün bunları kullanarak iyiliğimiz için ve kendi yüceliği için hareket ettiğini anlayacağız. Hem iyiliğimiz için hem de kendi yüceliği için hareket ettiğini göreceğiz. Evet, Eyüp çektiği bütün acıların ve kaybettiklerinin kendi iyiliği ve Tanrı'nın yüceliği olduğunu görecek. Eyüp kendi öyküsünün Tanrı'nın ilahi takdiriyle binlerce yıldır insanlara teselli kaynağı olduğunu görecek. Ve bunu tabii görünce Tanrı'ya daha çok övgü sunmayacak mı? Eyüp kendi yaşantısının bu kadar yani hepimizi teselli ettiğini, hepimizi teşvik ettiğini görünce o zaman tabii ki Tanrı'ya daha çok övgü sunacak. Pavlus da çekmiş olduğu acıların kendi iyiliği ve Tanrı'nın yüceliği için olduğunu görünce Tanrı'ya çok daha fazla övgü sunmayacak mı? Evet, Pavlus başına gelenlerin Tanrı'nın ilahi takdiriyle yüzlerce yıl insanlara teselli kaynağı olduğunu görünce Tanrı'ya çok daha fazla övgü sunmayacak mı? Evet, Eyüp daha henüz dünyadayken bu gerçeği kısmen görmüştü. Evet, Eyüp altın gibi parlaması için arıtılmakta olduğunu biliyordu. Pavlus daha dünyadayken bu gerçeği kısmen görmüştü. Evet, Pavlus Romalılar 8:28'de yeryüzünde çektiğimiz acıların aslında iyiliğimiz için olduğunu söylüyor. Şöyle diyor: Tanrı'nın kendisini sevenlerle, amacı uyarınca çağrılmış olanlarla birlikte her durumda iyilik için etkin olduğunu biliriz. Ayrıca 2. Korintliler 4:17-18'de de şöyle diyor: Çünkü geçici, hafif sıkıntılarımız bize ağırlıkta hiçbir şeyle karşılaştırılamayacak kadar büyük, sonsuz bir yücelik kazandırmaktadır. Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Çünkü görünenler geçicidir, görünmeyenlerse sonsuza dek kalıcıdır. Evet sevgili arkadaşlar, bir gün Tanrı'nın görkeminin bütün ağırlığı bizlere gösterilecek. Görkemin ağırlığı derken görkem İbranice kavod kelimesi, ağırlıkla aynı kelime. Bu görkemin ağırlığı, bu yüceliğin, onun yüceliğinin ağırlığı daha net bir şekilde tüm ağırlığıyla bizlere gösterilecek. Çünkü Tanrı her şeyi yenilemiş olacak, her şeyi yenileyecek. Tanrı'nın her şeyi yenileyeceği o kadar kesin ki buradaki ayette bile şimdiki zaman kullanılıyor. İşte her şeyi yenileyeceğim değil, İşte her şeyi yeniliyorum diyor. Tanrı her şeyi yenileyecek ve 21:5-6'daki tanrısal emre sahip olalım diye her şeyi yenileyeceği gerçeğini bilmemizi istiyor ve şöyle diyor: sonra yaz diye ekledi. Çünkü bu sözler güvenilir ve gerçektir. Bu sözler kesindir. Her şeyin yenileneceği kesindir. Rabbin her şeyi yeniliyor olduğu gerçektir ve güvenilirdir. Bu sözler güvenilir ve gerçektir. Yuhanna'nın gelecek nesiller için bu şeyleri yazması emrediliyor. Tanrı bu gerçeğe umut bağlamamızı, bu gerçekten emin olmamızı ve bu gerçeğe güvenmemizi istiyor. Bu sözler güvenilir ve gerçektir diyor. Evet kardeşler, bu sözler gerçekten de güvenilirdir ve gerçektir. Sizler de buna inanın ve sizler de hem kendinize hem çevrenizdekilere bu sözün gerçek olduğunu söyleyin, anlatın. Tanrı bu şeylerin kesin olacağına dair bir garanti daha veriyor. Bu garantiyi kendi karakterine, tabiatına ve varlığına bağlıyor. Tamamlandı. Alfa ve Omega'yım. Başlangıç ve son benim diyor. Tamamlandı diyor. Evet, tamamlandı diyor Tanrı. Tanrı amacına göre her şeyin yerine gelmesini sağladı. Dünyanın başlangıcından önce amacım ve hedefim buydu ve amacımı yerine getireceğim. Hiçbir şey, insanın yaptığı hiçbir şey Tanrı'yı şaşırtmadı. Ya da Tanrı'nın tasarısının dışında değildi. İnsanın günah işlemesi de bu tarih içerisinde olan her şey de Tanrı'nın tasarısıdır. Tanrı'nın planı içerisindedir. Yani bazıları açık teizm diyelim, açık teizme inanıyor. Tanrı yarattı, bizi serbest bıraktı. Ondan sonra bizim hareketlerimize göre hareket ediyor. İşte biz günah işledik, iyi o zaman ona göre bir ayarlama yapalım. Ondan sonra işte biz kardeşimizi öldürdük, iyi ona göre bir plan daha yapalım. Bir şehir kurduk. Şehirde işte kendimize böyle kuleler dikmeye başladık. İşte Tanrı'ya bu şekilde erişeceğimizi zannettik. İyi, ben de o zaman ona karşı bir cevap vereyim. Sonra biz işte insanlar olarak yine Tanrı'ya karşı isyan ettik. İyi, ben de o zaman şöyle yapayım, bir halk seçeyim, işte bir halkı geliştireyim, insanın taktiğine ben de bir taktik geliştireyim. Ama sonunda ne de olsa Tanrı daha akıllı, o kazanacak gibi. Ama belki aramızdan iyi satranç oynayan insanlar çıkar, Tanrı'ya başka bir hamle yaptırtabilir. İşte onun için bazıları ne yapıyor, işte özel dua yürüyüşleri yapıyor, bağıra bağıra dua ediyor. Böyle ıkına kıkına diyeyim artık, ne diyeyim. Böyle kendilerini sıkarak daha çok Tanrı'ya daha çok bir şeyler yaptıracaklarına inanıyorlar. Kutsal kitapta böyle bir Tanrı görmüyoruz. Kutsal kitapta böyle bir insan da görmüyoruz. Böyle insanlar var tabii ki. Kendi kendilerine bir şeyler yapacaklarını zannediyorlar. Eski antlaşmadaki bazı kralları görüyoruz. Kendi güçleriyle bir şeyleri elde etmeye çalışıyorlar. Bir şeyleri değiştirmeye çalışıyorlar. Ama bunun olmadığını görüyoruz. Bütün her şeyin Tanrı'nın kurtuluş planına göre ilerlediğini görüyoruz. Ve bizlerin davranışları ve hareketleri de bu plan içerisinde gidiyor. Evet, Tanrı kendisini iki zıt uçlarla tanıtıyor. Alfa yani başlangıç ve Omega yani son, Grekçenin birinci ve son harflerini kullanıyor burada. Evet, başlangıç ve son. Bir yorumcu şöyle diyor, Tanrı'nın zamanın ötesinde olması tüm tarihin yöneticisi olması anlamına gelir. Çünkü tarihin başlangıcına ve sonuna hakim bir şekilde hükmediyor. Bunun için buradaki iki ünvan Tanrı'nın tarihi kesin bir şekilde kontrol ettiğine işaret ediyor. Aslında Tanrı bu ünvanı Vahiy kitabının başında da sonunda da kendisi için kullanıyor. Evet, başlangıç ve son Tanrı'nın kendisidir. Mesih başlangıçta da vardı, sonda da bulunmaktadır. Evet, bu şekilde Vahiy kitabının başından sonuna kadar gerçekleşen her şeyin kendi hakimiyetinde olduğunu da teyit etmiş oluyor. Evet, o bütün tarihin Rabbidir. Tarih Tanrı'nın tarihidir. Tarihe baktığımızda tabii ki tarihi çeşitli yönlerden inceleyebiliriz ama tarihin her yerinde, her durumunda 2020'de bile 2020'de yaşadıklarımızda bile Tanrı'nın elinin olduğunu, Tanrı'nın yönlendirişinin olduğunu ve Tanrı'nın tam hakimiyetinin olduğunu unutmayalım. Evet, bütün tarih onun amaçlarına ve görkemine hizmet eder. Evet, bu Tanrı bizler bu dolambaçlı dünyada yürürken bizlerle olduğunu ve bizleri güçlendirdiğini bilmemizi istiyor. Yaslı olduğumuzda, ağladığımızda, acı çektiğimizde ve gözyaşı döktüğümüzde bizimle birlikte. Vaatleriyle de bizleri güçlendirmek istiyor. Evet, burada onun vaatlerini görüyoruz. Birinci vaadi şu, susayana yaşam suyunun pınarından karşılıksız su vereceğim. Evet, dikkat ettiniz mi? Tanrı yaşam suyunun pınarından vereceğim diyor. Yani yaşam suyu verse de yeter bize. Ama yaşam suyunun pınarından vereceğini söylüyor. Yalnızca yaşam suyu vermekle yetinmiyor. Sadece yaşam suyu bile çok görkemli bizim için. Bize yaşam suyunun pınarından veriyor. Peki yaşam suyunun pınarı Tanrı'dan başka ne olabilir? Yani Tanrı bize başka bir deyişle. Tanrı bize Tanrı'nın yani kendisini veriyor. Evet, Tanrı kendisini karşılıksız olarak veriyor. Yaşam suyunun pınarından vermesi bize kendisini vermesi anlamına geliyor. Kendisini karşılıksız vermesi anlamına geliyor. Evet, biz hiçbir ödeme yapmak zorunda kalmadan Tanrı'dan içiyoruz. Ve Tanrı susayanlara veriyor. Bu yaşamdaki çöl seyahatinizde kendinizi yorgun ve bitkin hissedebilirsiniz. Kendinizi bir adım daha atamayacak kadar susuz hissedebilirsiniz. Ama Tanrı size bir daha asla susamamanız için kendisini vermeyi vaat ediyor. Evet. İsa Mesih çarmıhtayken sizin içmeniz ve ebediyen susuzluğunuzu gidermek için susadım diyor. Evet. Susadım diye yakarmıştı Mesih. Biz susamayalım diye, bizim susuzluğumuzu gidermek için Mesih çarmıhta susadı. Evet, ikinci vaat şudur. Galip gelen bunları miras alacak diyor. 21:7. Evet, bu sözler 7 kiliseye yazılan 7 mektubu bize hatırlatıyor. Her mektup galip gelene vaatlerde bulunuyordu. Günlük yaşamımız, gözyaşı vadisi günlük yaşamımız, zulümlerle, zorluklarla, sıkıntılarla ve anlayamadığımız bir sürü günlük çatışmalarla dolu. Evet, burada çok ağlıyor olabiliriz ama İsa'ya bakarak yaşamaya devam etmemiz gerekiyor. Bazı sıkıntılardan geçiyor olabiliriz. Duygusal olarak sıkıntılardan geçiyor olabiliriz. Maddi olarak sıkıntılardan geçiyor olabiliriz. Yaşamaya devam edeceğiz. Kime ait olduğumuzu bilerek yaşamaya, İsa'yla yaşamaya devam etmek zorundayız. İsa'ya bakarak yaşayanlar bunları miras alacaklar. Evet, 7 mektupta sıralanan bütün vaatler sizin olacak. Ama bütün bu vaatler 21:7'nin sonunda şöyle özetleniyor. Ben onun tanrısı olacağım, o da bana oğul olacak. Evet, Grekçesi tam olarak şöyle. Ve ben ona tanrı ve o bana oğul. Ben ona tanrı olacağım ve o bana oğul olacak anlamında bu şekilde kullanıyor. Evet, sevgili kardeşler ve sevgili Hristiyan, sen Mesih'te olduğun için Mesih'in miras aldığını miras alacaksın. Evet, Mesih'te olduğun için Mesih'in mirası senin mirasın olacak. Evet, Mesih ebediyen Tanrı'nın biricik oğlu olsa da sizler evlatlığa alınmış oğullarsınız ve oğulluğun tüm ayrıcalıklarına sahipsiniz. Evet, antlaşmanın yerine gelmesi şu şekildedir. Ben ona Tanrı olacağım ve o bana oğul olacak. Ben ona Tanrı ve o bana oğul. Sen, ben sana Tanrı, sen bana oğul veya evlat olacaksın. Evet, burada da antlaşma dilinin kullanıldığını görüyoruz. Sonra da sizler oğulun krallığının ışığında onunla birlikte yaşayacaksınız. Bu ışık en azından şimdilik bizim için çok parlak bir ışık. Şimdilik bu diyarın sınırlarına yaklaşabiliyoruz ve uzaktan bakabiliyoruz. Aynen Musa'nın yaptığı gibi, Musa Pisga Dağı'nın tepelerine çıkıp o vaat edilen diyara doğru bakıp, o vaat edilen diyara giremeyecekti ve giremedi de, o diyara bakıp, o diyardan gelen üzümlerin tadına bakarak o diyarın tadına varmış oldu. Evet, şimdilik sadece üzüm yiyebiliyoruz bizler de. Bu diyarın görkemi hiçbir yerle karşılaştırılamaz. Evet, bizler daha yani henüz orada değiliz ama daha şimdiden o diyarın, o cennet diyarının meyvesini yiyoruz, bunun tadına bakıyoruz. Evet sevgili arkadaşlar, böyle parlak bir ışığın bulunduğu bir diyar olduğu gibi zifiri karanlığın olduğu bir diyar da var. Böyle parlak bir ışığın bulunduğu bir yer, yani cennetten bahsediyoruz, zifiri karanlığın olduğu bir yere de işaret ediyor. Yani cehenneme de işaret ediyor. Bu yerin sadece sınırlarını görebiliyoruz. 8. ayet şöyle diyor: ama korkak, imansız, iğrenç, adam öldüren, fuhuş yapan, büyücü, putperest ve bütün yalancılara gelince onların yeri kükürtle yanan ateş gölüdür. İkinci ölüm budur. Evet, bu ayette ilginç olan şu: bu uyarı kilise dışındaki putperestlere yapılmıyor. Bu uyarı kiliseye katılan ve Hristiyan olduklarını söyleyenlere veya Hristiyan olduklarını zannedenlere veya Hristiyan olduklarına inandırılanlara yapılıyor. Yani kutsal kitap bile bazılarının Hristiyan olmadığını bizlere gösteriyor. Bazılarının gerçekten de inanmadığını bizlere gösteriyor. Böyle bir inanç, böyle bir kutsal kitap, böyle bir Hristiyanlık tabii ki yanında bir sosyalleşme ihtiyacı duyan kişileri de çekecektir veya amaçları her neyse, yani iyi ya da kötü bir amaçla geliyor olabilirler. Bazıları farklı art niyetle geliyor. Bazıları hiçbir art niyetle gelmiyor ama inanmadan geliyor. Bazıları anlamak için geliyor. Bazıları her şeyi çok iyi anlıyor ama inanmıyor. Ve bu kalabalık içerisinde devam ediyor ve bu kalabalıktan sonra da çıkıp gidiyor. O zifiri karanlığa doğru gidiyor. Yani ben de Rab Rab demedim mi? Ben de Yuhanna'yı okumadım mı? Ben de bütün kutsal kitabı baştan sona okumadım mı? Bütün inanç açıklamalarını biliyorum. Bütün işte şunu bunu okudum, her şeyi anlıyorum. Yani ama gerçekten de inanmayanlar olduğunu ve bu zifiri karanlığa doğru gittiklerini biliyoruz. Bu nedenle sevgili kardeşler, sürekli kendinize bu müjdeyi tekrar tekrar duyurun. Kendinize anlatın. Kendinizi müjdeleyin. Bu iyi haberi kendinize verin. Bizler tahta oturanın, o boğazlanmış kuzunun önüne geleceğiz. Onun önünde zaten çarmıhta yargılanmış kişiler olarak sonsuz o ebedi yaşam için Rabbin yanında o ebedi yaşamı sürdüreceğiz. Yargılanmadan. Çünkü bizim yerimize Mesih yargılandı. Evet, bu uyarı kiliseye katılan ve Hristiyan olduklarını söyleyenlere yapılıyor. Bu uyarı ikiyüzlülere, galip gelmeyenlere, zorlandıklarında ve zulümle karşılaştıklarında korkudan yoldan sapanlara yapılıyor. Bu uyarılar göksel şehre seyahat ederken yolda birçok dikenle karşılaşıp da işte yoldan sapanlara yapılıyor. Evet, bu kişiler sonsuzluklar boyunca cezalandırılacaklar. Evet, bunu hiç düşündünüz mü bilmiyorum ama cehennemde kötüler kötülüklerinden vazgeçmiyorlar. Doğru olmuyorlar. İyi hadi bir tövbe edelim. Artık hani cehennemdeki zamanımız belli bir süre sonra tamamlansın. İşte atıyorum 30 sene geçti. Biz şimdi cennete doğru geçelim. İşte tövbe ettik. Cehennemde kötüler doğru olmuyorlar. Böyle bir öğreti yok. Cehennemde belli bir süre kaldıktan sonra cennete geçiş diye bir şey yok. Veya cehennemdekilere özel dualarla cehennemdekileri cennete geçirme diye bir şey de yok. Bazılarının iddia ettiği gibi. Evet, yani cehennemde kötüler doğru olmuyorlar. Bu yaşamdaki günahlarınızın ve sefilliklerinizin ne kadar büyük olduğunun farkında mısınız? Bu yaşamdaki günahlarınızın, kötülüklerinizin size neye mal olacağını biliyor musunuz? O zifiri karanlığın ne kadar acı, ne kadar ıstırap, ne kadar sıkıntılarla dolu olduğunu veya olacağını biliyor musunuz? Cehennemi anlatmamız lazım. Cehennemin zorluklarını anlatmamız lazım. Orada ölü yok. Ölmüş ve bitmiş diye bir şey yok. Orada ölüm var. Ölmek var. Ölüm hali var. Sürekli bir şekilde ölüyor olacaksınız ama ölemeyeceksiniz. Ölmeyi arzulayacaksınız. Elinizden gelen her şeyi yapacaksınız ama olmayacak. Ölemeyeceksiniz. Dağlar taşlar tepeme yığılsın diyeceksiniz ama o da olmayacak. Evet, bu yaşamdaki günahlarımızın, kötülüklerimizin farkında olalım. Bunun ne anlama geldiğini, bizi nasıl bir yere doğru götürdüğünü anlayalım. Cehennemdeki lanetliler günahlarının ve sefilliklerinin ne kadar büyük olduğunun farkındalar ve sonsuza dek farkında olacaklar. Günahlarının sefilliği sonsuzlara dek sürdükçe sürecek. Sürekli ölüyor olacaklar ama hiçbir zaman ölmeyecekler. Sürekli yanıyor olacaklar ama yangın onları yakıp bitirmeyecek, yok etmeyecek. Ve yanıklarından çıkan duman sonsuza dek tütüyor olacak. Evet, onların dünyası da sonsuza dek sürecek. Evet, sonsuz yaşam var. Cehennemdekiler için sonsuz yaşam ve cennettekiler için sonsuz yaşam. İnsan yok olmayacak. Cehennemde bir sonsuz yaşam ve cennette bir sonsuz yaşam olacak. Evet sevgili kardeşler, işte kurtarıcınız sizi bundan kurtardı. Bu şeylerin uygulanmasını yaşamınızda görmeye başlıyor musunuz? Cehennemin acılarından kurtulduğunuza sevinin. Sadece cehennemden kurtarılmakla kalmadınız ama aynı zamanda cennet şimdiden size verildi. O yeni Yeruşalim'i, yeni yeri şimdiden yaşamaya başladınız. Evet, sevinin çünkü daha şimdiden cennet sizindir Sizler daha şimdiden kurtulmuş insanlarsınız. Yine bir yazar şöyle diyor. Yeniden doğduğuna inanan kişi ebediyeti zamanın dışında bir kavrammış gibi düşünmez. Şöyle karşı çıkar. Tanrı'ya şükrolsun şimdi bile içimde o standarda göre yaşayacağım bir ölçü var. Tanrı'nın lütfuyla yeni yaratılış gerçeği daha şimdiden bu dünyadadır. Veya Heidelberg Kateşizmi'nin söylediği gibi daha şimdiden yüreğimde sonsuz yaşamın sevincini tecrübe ediyorum. Evet, bizler daha şimdiden sonsuz yaşamın sevincini yüreğimizde yaşıyoruz, tecrübe ediyoruz. Cennetin daha şimdiden yaşamımıza girmesi her durumda ve her zaman sevinçli olmanızı sağlamalı. Şimdi size Pavlus'un Filipililere yazmış olduğu mektubunu okuyabilirim. Bu sevinci, Pavlus'un o sevincini görebilirsiniz. Pavlus'un neden sevinçli olmanızı istediğini o Filipililer mektubunda görebilirsiniz. Pavlus sevinçle ve esenlikle dolu olan bu mektubu hapiste sıkıntılar çekerken yazmıştı. Evet, bizler şimdilik gözyaşı vadisinde yaşıyoruz. Evet, Tanrı'nın halkı çok gözyaşı döküyor. Ama gözyaşlarıyla eken sevinçle biçecek vaadine de inanıyoruz. Bu şeylerden nasıl bu kadar emin olabiliyoruz? Evet, emin olabiliriz çünkü Tanrı bütün göçlerimizi sayıyor ve gözyaşlarımızı bir şişeye koyuyor. Mezmur 56:8'de şöyle diyor. Ettiğim göçleri saydın, gözyaşlarımı şişene koy, onlar senin kitabında yazılı değil mi? Evet sevgili kardeşler, Rab gözlerinizden akan bütün gözyaşlarınızın farkında. Evet kardeşler, Tanrı'nın size vaadi şu, öyle bir gün gelecek ki Tanrı gözlerinizdeki bütün yaşları silecek. Vahiy kitabı boyunca Tanrı'nın hizmetkarları her şeyi onun için yapıyorlar. İşte Tanrı'nın hizmetkarı olan Yuhanna kitaptaki sözleri kaydediyor. Tanrı'nın melekleri borazanlar çalıyorlar. Tanrı'nın tanıkları İncil'i vaaz ediyor. Tanrı'nın melekleri gazap taslarını döküyorlar. Ama kutsalların gözyaşlarını silmeye gelince Tanrı ne melekleri, ne peygamberleri, ne de diğer hizmetkarlarını kullanıyor. Diğer bütün işler için Tanrı işte peygamberleri kullandı, diğer hizmetkarları kullandı. Ama işte melekleri, peygamberleri kullandı. Tahta oturan Tanrı'nın ta kendisi sizin gözyaşlarınızı silmek için geliyor. Evet, tahta oturan Tanrı'nın kendisi sizin gözyaşlarınızı silecek. Evet, Tanrı gözlerinizdeki her gözyaşını kendisi silecek. Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'un adıyla. Amin.